Musa 8. ayrım sayfa 137. Yağmur. Ptahmos uyandığında akşam güzel kokulu ama aldatıcı serinlikleriyle yavaş yavaş iniyordu. Havada hizmetçilerin denizin ruhu dediği nemli bir ürperti vardı. Yine deniz. Bir gün denizi görmeye gitmesi gerekti. Kapısını açtı ve bahçenin meşalelerin rüzgarın isteğine göre oynattığı gölgelerle dolmuş olduğunu gördü. Birden Nesat onu hatırladı ve hizmetçilerden birine ihtiyarın nerede olduğunu sordu. Onu yıkadık, temiz giysiler verdik. Arkada bizim bölümümüzde uyuyor. Hizmetçi efendisine soran gözlerle bakarak ekledi. Çok akıllı bir adam efendimiz, çok az konuşuyor. Sonra güldü. Hurma şarabını çok seviyor. Hizmetkarların başı her zaman olduğu gibi yıkanmasına yardım eder, vücuduna sıcak suyu dökerek içine sabun otu ve kokulu çiçekler doldurulmuş bir lifle sırtını ovarken Ptahmos bir kez daha Ahenaton ve Nesaton'un tek tanrısını düşündü. Aynı anda Lumi'nin, İsar'ın, Apiru'ların esrarlı tanrısını da. Tek bir tanrı. Garip bir kavram. Ama Ptahmos bu inancın bugüne kadar inananlarına şans getirmediğini de düşünüyordu. Apirular köleydiler. Ahenaton lanetlenmişti ve unutulmuşluğun karanlığına iki kez gömülmüştü. Kızarmış balık ve soğanlı bakla salatasından oluşan yemeğini iştahsızca yedi. Sofracı deniz balığı diye getirmişti balığı. Her yerde aynı söz, deniz. Bu bir saplantı oluyordu artık ama balık daha önce yediklerine, Nil'in tuhaf kokulu, çoğunluk çamur rengindeki balıklarına hiç benzemiyordu. Beyaz ve diri eti çok daha lezzetliydi. Kediler paylarına düşeni yemişlerdi. Mutfağın önündeki tahta parmaklığa tor top olup yatmış, yarı kapalı gözleriyle meşalelerin alevlerini seyrediyorlardı. Aşçıbaşı bir testi Suriye şarabı getirmişti. Belli belirsiz bir sedir ağacı kokusuyla hafif biçimli bir şaraptı. İnsan Mısır'da sadece kralın bir uyruğu olarak yaşamaya razı olursa hayatı çok güzel olabilirdi. Ama kral kimdi? Sonsuz bir iktidar isteyen, geçmişte bir savaşı kazanmış bir adam. Oysa bu iktidar Ptahmos'a kuşkulu bir şey gibi görünmeye başlamıştı. Mesela Osiris'in Set tarafından öldürülmesi ve parçalanmış bedeni aramaya çıkan Isis'in acıları. Bu adeta bir halk masalıdır. Ptahmos, Amses'in bu sözler karşısında nasıl dehşete düşeceğini hayal ederken kendi kendine güldüğünü fark etti. Nesasa'nın başka bir cümlesini hatırlarken daha az gülecekti. Tanrıların öyküleri iktidarın araçlarıdır. Dine hiçbir zaman fazlaca önem vermemişti. Din onun için kutlama ve şölenlerdi ve törenler. Nesaton'la tekrar konuşmak istiyordu. Onu soracaktı. Öyleyse söyle bana. Öyleyse kaderimize kim hükmediyor? Ama ama rahipten alacağı cevabı duyar gibi oluyordu. Bir tek tanrı vardır. Er geç insanlar bunu anlayacak. Bir ülke birçok kral tarafından yönetilemediği gibi dünyada birkaç tanrının egemenliği altında olamaz. Ve Nesaton'un sözleriyle Lumi'ninkiler arasında benzerlik. Birden Lumi ile oğluna buluşmak için söz vermiş olduğunu hatırladı. Kalktı, içkisini bitirdi, tabaktan iki hurma aldı. Buto yatmış mıydı? Kapıyı açtı. Genç kadın dün geceki iki kadınla konuşuyordu. Başını salladı, gülümsedi, kapıyı çekti. Gevezelikler. Tarlaların içinden yürüdü. Sevgilisiyle buluşmaya giden bir aşık heyecanıyla otları yararak koşar gibi yürüyordu. Uzaktan gelişini gördüler, ayağa kalktılar. Ama bu gece üç kişiydiler. Yeni gelen Lumi'den de daha yaşlıydı. Anlaşılan bugün ihtiyarlar günüydü Ptahmos için. Babam dedi Lumi. Babam Abel. İhtiyar Ptahmos'un elini eline aldı, eğildi öptü. Ptahmos rahatsız olmuştu. Yarın akşam yine buraya gelirse bu kez büyük dedeyi mi görecekti? Bir akşam önceki tedirginlik yine kendini hissettirmişti. Aslında oraya niye geliyordu bilmiyordu. Ya onlar? Bizimle biraz oturur musun diye sordu Lumi. İki asır getirmiş olduklarını gördü. Birine oturdu. Üç adamın karşısına. İsar biraz geride çömelmişti. Sen henüz bilmiyorsun diye konuştu Lumi ama Tanrı seni seçti. Nereden biliyorsun? Yusuf'tan beri hiç kimse bize yardım etmedi dedi Abel. Sana söylemiştik. Sen bunu yaptın. Lumi, sen bunu niye yaptığını bilmiyorsan biz biliyoruz dedi. Bu sözleri öylesine inanarak söylemişti ki Ptahmos nereden bildiklerini sordu ona. Prens Ptahmos, sen babanın kanıyla bizdensin. Genç adam yutkundu. Sonra... Mısırlılar için ben hanedandan bir prensim diye cevap verdi. Abel titrek bir sesle sözünü kesti. Ptahmos dedi. Seni rahip yapmadılar. Askerdi. Seni bir memur yaptılar. Düşün. Sana ne dinlerini ne güvenliklerini emanet edebildiler. nasıl bir yer olduğunu bile bilmedikleri bir eyaletin yönetiminde küçük bir memur. Ptahmos başını geriye attı. Kralın büyük lütfunun gerçek nedeni buydu demek ve aşağı Mısır'a atanmasının. Bir rahibi görevinden alamazsın, bir askeri de. Ama bir memur her an görevden alınabilir. Bu kadar aptal mıydı? İçki içmek için durduklarında Hapenat aynı şeyleri söylememiş miydi? Bu ülkede üç iktidar vardır. Kral, ordu ve rahipler. Evet, kendisi kral tarafından atanmıştı. Bu demekti ki o sadece krallık için vardı. Gerçekten de ne asker ne rahipti. Herkes ona durumunun çok da sağlam olmadığını anlatmak istemişti. Ama o gençlik gururu içinde hiçbirini dinlememiş, anlamamıştı. Bu durumda benden beklediğiniz nedir söyleyin, diye sordu. Sizlerden olduğumu ilan mı edeyim? Sakın ha, diye bağırdı Lumi. Hiçbir gücü olmayan bir insan durumuna düşersin. Doğruydu. Ayıplı bir Mısırlı ve yarım bir Apiru. O halde ne? Ne yapmalıyım? Savunmanızı mı üstlenmeliyim? Bu ne işe yarar ki çocuğum? Hiç. Biz Mısırlı değiliz. Hiçbir zaman da olmayacağız. Onlar bizi kabul etmiyorlar çünkü biz onların tanrılarını tanımıyoruz, diye konuştu Abel. Hatta sen Mısır'ın kralı olsan, rahiplerin ve ordunun efendisi olsan biz yine de Mısırlı olamayız. Senin de olamadığın gibi. Ptahmos şaşkın, ben Mısırlı değil miyim? Diye bağırdı. Abel genç adamın elini tuttu. Ptahmos, sen çakal, maymun, timsah, su aygırı, aslan ya da ibiş suratlı tanrılara inanıyor musun? İlahi güçlerin insanların karşısına hayvanların, bu ikinci sınıf yaratıkların görünümüyle çıkmak isteyeceklerine inanıyor musun? Hayır, kuşkusuz hayır. O halde hepsi, her şey yanlış, yalan, diye düşündü Ptahmos acı bir öfkeyle ve hiçbir zaman olmadığı kadar yalnız hissetti kendini. Gecenin karanlığında yapayalnız bir adam. Alçak sesle, "O halde ne istiyorsunuz?" diye sordu. "Tanrı'nın sözleri ancak temiz bir toprakta filiz verir," dedi Abel. "Onların tanrılarına inandığın sürece senin yüreğinde filizlenmeyecektir." Tanrı'nın sözleri. Onun yüreği kupkuru bir topraktı şu anda. "Bizler Tanrı'nın sözlerinin verimli bir toprakta filizlenmesini istiyoruz," diye tekrarladı Abel. "Kelimeler, kelimeler." "Ya sonra?" diye sordu Ptahmos. Tanrı gerekeni yapacaktır. O bizi seçti, seni seçti. Gözü senin üzerinde. Gerekeni yapacaktır. Ne zaman? Diye haykırdı Ptahmos. 400 yıldır bu yabancı topraklarda tutsaksınız. Ne zaman gerekeni yapacak sizin o tanrınız? Abel gökyüzünü göstererek, Tanrının günü insanın günüyle aynı değildir, diye cevap verdi. Evet, o bize verdiği sözü tutacaktır. Ve Ptahmos birden ağlamaya başladı. O da kendini bir tutsak, bir köle hissediyordu şimdi. Kendi kaderine ağlıyordu. Onların dediklerine inanmıyordu. Sadece kendi çaresizliğini biliyordu. Yağmur, zafer kazanmış prensin yolunu kesmişti. Mısırlı prens şimdi karanlık gecenin koynunda, kölelerin karşısındaki bir hasırda oturan, bütün ümitlerini kaybetmiş bir genç adamdı sadece. ''Ya bizim gözyaşlarımız?'' dedi Lumi. ''Onları düşünebiliyor musun?'' Yorgundu, yılgındı. Nesato'nun öbür dünyadan geliyormuşa benzeyen sözleri ve Abel'inkiler onu şaşırtmıştı. Tedirgindi, huzursuzdu, bitkindi. Ayağa kalktı, bir süre öylece karşılarında durdu. İyi geceler diledi, sonra evine döndü. Kehanetler. Ptahmos'un Nesato'na rastladığı günün ertesinde, öğleden sonraki ikinci saate doğru güneş saatlerinin kadranlarında hiçbir şey görünmez oldu. Kuzeyden gelen bir kara bulut ordusu kentin üstünü örttü. Sonra işçileri, köylüleri, dışarıda çalışan herkesi bulabildiği ilk yere sığınmak zorunda bırakan müthiş bir yağmur indi. Yeşili dağ koyu yeşil yaptı, toprağın derinine işledi. Görkemli binaları yaldızladı. Nil'in ve sekiz kolunun yüzeyleri kıpır kıpır oldu. Askeri üstün şantiyesinde sırılsıklam olmuş işçiler, yakındaki hurmalığa sığındıktan sonra bir gün önce tuğla duvarların sıvasını yapıp bitirmiş oldukları için şükrettiler. Ama biraz erken sevinmişlerdi. İlk saldırıdan kısa bir süre sonra aynı bulutlar daha da alçaldı ve tüm aşağı ülkeye buzdan çakıllar yağdı. Yaprakları evlerin duvarlarını takırtılarla dövdü. Tarlalardaki inekler ve araba çeken öküzler korkudan deliye döndü, dört yana koşmaya başladı. Arabalardan biri devrildi, bir başkası bir duvara çarptı. Atlar, eşekler, katırlar, keçi ve koyunlar hepsi korkuyla kaçıştı. Avaris topraklarında dolaşan başıboş köpekler öylesine çılgın bir koşu tutturdu ki birkaç yayaya çarparak düşürdüler. Bu saldırı göğün bütün yaptıkları gibi anlamsız ve budalaca olan bu öfke geçtikten sonra koca bir gökkuşağı kuzeybatıda yedi rengini yelpaze gibi açtı. Dünyanın bir yanından öbür yanına Mendes'ten Sais'e ve Avaris'ten Basirus'a köprü kurmuş sanılan bu büyük yayı herkes görebildi. Hiç kuşkusuz gök savaşı kazandığına inanmış ve gururla bayrağını açmıştı. Artık yapılacak şey zararları saptamaktı. Sular altında kalmış tarlalar, ağaçları devrilmiş meyvelikler, yerle bir olmuş bostanlar. Ertesi gün mal sahipleri bu felaket yüzünden zorunlu hale gelen vergi indirimlerini nomark yardımcısıyla tartışırken birkaç arış ötedeki odada tahnit ustaları özenle Horv Amon'un ölü bedeninde bağırsakları temizliyorlardı. O sırada sabahın erken saatlerinden beri esen hafif rüzgar şiddetlendi. Gökyüzü birden karardı, sonra kükürt sarısına dönüştü, sonra kızıla, yoğun bir kırmızıya, kan rengine dönüştü. Ptahmos'un evinde hizmetkarlar sapsarı oldular ve anlaşılmaz kelimelerle dua etmeye başladılar. Kadınlar korkunç felaketlerin korkusuyla ağlaşıyorlardı. Osiris tapınağında rahipler de daha cesur görünmüyorlardı. Tanrı'nın gazabı olduğuna karar verdikleri bu felaketten kurtulmak için telaşla bir sungu hazırlamaya başladılar. Ama armağanları şarap, süt ve tabuk henüz tamamlayamamışlardı ki gökyüzü pembeleşti, açıldı. Her günkü rengine dönüştü. Sadece havada uçuşan, dişlerin gıcırdamasına neden olan ve güneşi gümüş renkli bir sisle perdeleyen incecik bir toz kaldı geride. Ptahmos bu garip olayı çocukluğunda Memphis'te yaşamıştı. O da çok korkmuştu. O zaman da saray hizmetçileri uğursuzluk korkusuyla bağırışmışlardı. Ama sonunda hiçbir felaket olmadı. Aksine o yıl olağanüstü bir buğday ürünü alındı. Genç prens Hapenat ve iki yazıcıyla süt hayvanlarının sayımı konusunda naip prensten gelen bir emir üzerine çalıştığı bahçeden kımıldamadı. Hapenat ve yazıcıları kızıl gökyüzünün oluşturduğu fonun önünde garip bir renge bürünmüşlerdi. Göğün kırmızısı yüzlerine, dansözlerin boyalarını andıran portakal rengine yakın bir sarı renkle yansıyordu. Korkudan titreyerek koşmuş yazıcıların çalışma odalarına sığınmışlardı. Onun da peşlerinden gelmesi için ısrar ederek. Ptahmos kızıl renkten sonra ne geleceğini biliyordu. Etrafına baktı. Bahçe kızılımsı bir aydınlık içindeydi. Kırmızı bir toz yerlere, yaprakların üzerine oturmuştu. Birkaç dakika önce papirusların durduğu masanın yüzeyine kadar yayılmıştı. Elini masanın üzerinden geçirdi ve baktı. Kırmızı bir pudra, avucunun içinde ve parmak uçlarına yapışmıştı. Hapenat, korkudan sapsarı ve nefes nefese yanına geldiği zaman hala eline bakıyordu. Ptahmos'a dehşet içinde sanki bu gösteriyi hazırlayan oymuş gibi baktı. ''Çok cesursun.'' dedi. ''Krallık belgeleri başkan yardımcısı.'' Ptahmos, ''Biraz tozdan korkacak değilim.'' dedi ona bakarak. ''Toz mu?'' İki yazıcı ürkek geri gelmişlerdi. ''Bu bir toz fırtınasıydı.'' diye anlattı Ptahmos. ''Rüzgar batıdan esiyordu. Çöl fırtınası bu.'' Yazıcılardan biri, ''O zaman gök böyle kırmızı mı oluyor?'' diye sordu. Ptahmos eliyle ağaçları gösterdi. ''Gidin, kendi gözünüzle görün.'' Gidip baktılar. Biri evin önündeki bahçeye kadar gitti ve döndüğünde gerçekten her yerin kırmızı bir tozla örtülü olduğunu söyledi. Hapenat, bitkin oturdu. ''Yine de ilahi bir işaret prensim.'' diye mırıldandı. Ptahmos, ''İşaret kimin için?'' diye sordu kendi kendine. Biri için felaket habercisi olan bir işaret, öteki için iyidir. Filozofça düşüncelerin faydası yoktu. Ne de olsa amiri sayılan bu adamın korkusunu yok edemezdi. Ptahmos'un bilgisi vardı. Bu gibi doğal olayların genellikle ilkbaharda oluştuğunu biliyordu. Ama bilgisini ötekilerle paylaşmanın hiç faydası yoktu. Osiris şölenlerine iki gün kalmıştı. Ptahmos şantiyeye gitti ve işçilerin tedirgin olduğunu gördü. Bihare taşın üzerinde oturmuştu. Bir bezle terini siliyordu. Ptahmos'u gördü ve bulanık gözlerle ona baktı. İsa yanına geldi, adamlarının da kızıl gökyüzünün bir işaret olduğuna inandığını söyledi. Ptahmos ona kırmızı zerrecikleri emerek rengi hafifçe pembeye dönmüş beyaz duvarları gösterdi. Sonra yeri, tahtaları, çevredeki aynı kırmızı tozla örtülü molozları gösterdi İsa'ya. Sakin bir sesle bu çölün tozu diye anlattı. İlahi bir işaret diye ısrar ediyordu adam. Ptahmos bütün bu adamlara göre gökyüzü ilahi işaretler vererek geçiriyor günlerini diye düşündü. Niçin son ve kesin bir hareket yapmıyor ki? Garnizon inşaatı hemen de bitmişti. Duvarcılarla dülgerler kapıların kasalarını ve pervazlarını yerleştiriyorlardı. Seyirdim yolunun saçaklarının alçısını tamamlayacaklardı. Dış duvarların hemen önünde dağ gibi yığılmış molozları süpürüyorlardı. Subaylar şimdiden mimarların yanında yürüyerek çevreyi teftişe başlamışlardı. Ertesi gün yine aynı saatte, bu artık bir kader olmuştu, Avaris'te garip bir heyecan başladı. Kıratlar koşulu, iki arabaya binmiş dört haberci, boru çalarak kenti kuzeyden güneye ikiye bölen ana caddede görünmüştü. İnsanlar sokaklara fırladı. Ne olmuştu? Bu zafer borularını çalanlar kimdi? Arkadan yine arabalara binmiş dört borazan daha, geniş caddeyi kulakları sağır eden gürültüleriyle doldurarak ve yolları üzerindeki kuşları kaçırarak gelip geçtiler. İnsanlar inanılmaz bir şeyler daha beklemeye başlamıştı. O zaman 20 çalgıcıdan oluşan bir bando, trompet, zil, kitara ve davul, ritme olan bir gürültü, müzik değil ama ahenkli bir gürültü çıkararak geldi. Caddenin iki yanında duran arabalar bir düzine yaya muhafızın kamçıları, yumruk ve küfürleri arasında yan yollara kaçıştı. İki yanlı kaldırımlara işsiz güçsüzler yığılmaya başlamıştı. Avaris böyle bir olaya ilk kez tanık oluyordu. Biraz sonra atları üzerinde ve tören giysileriyle 50 kadar mızraklı muhafız göründü. Baldır zırhlarının bronz çivileri pırıl pırıldı. Güneşte parlayan göğüslerinde mavi taş kakmalı geniş bronz gerdanlıklarıyla geçtiler. Ardından bir bando daha geldi. Çeyrek saatin sonunda evlerde sokağa fırlamamış eli ayağı tutan kimse kalmamıştı. Hava çalgıcıların gürültüsüyle sarsılıyordu. Tapınağın çatısındaki terasta, caddenin kuzeyinde 3-5 genç rahip töreni izliyordu. Sadece onlar, öncü birliklerin ardında uzakta, at toynaklarından kalkan gümüş ışıltılı tozun içinde pırıl pırıl görünen kordeşin, kente önceden gelen ve şimdi caddenin sonunda şaşmaz bir düzenle yerlerini alan tren kıtalarından çok daha önemli bir birlik olduğunu anlamışlardı. Az sonra tırısa kalkmış siyah hatlarıyla 50 okçu göründü. Heykel gibi dimdik, sol yumrukları yaylarını yakalamış, sağ elleri ok kılıflarının üzerinde ilerliyorlardı. Atlarının kara bedenlerine sadece güneş yanığı, güçlü ve pırıl pırıl bacaklarıyla hükmederek. İnsan görünümüne bürünmüş güç ve terör. Hemen arkalarında başka bir bando, bir kez daha kulakları madeni sesleriyle doldurdu. Sonra başka bir cehennem gürültüsü başladı. Her birine üçer subayın binmiş olduğu, aynı renk bir çift atla çekilen altı bronz araba pırıl pırıl tekerlekleriyle gözleri kamaştırarak geçti. Ve en sonunda tek kişilik bir araba göründü ve bir genç adam göğsü çıplak kısa bir üstüye sırınmış, alnına ordu komutanlarına özgü altın alınlık takmış, tapınaklarındaki tanrılar gibi gülümseyen bir genç adam. Heyecan çılgınlığa dönüştü. Alkış ve yaşasın sesleri göğe yükseldi. Biraz da yanlışlıkla. Çünkü avarislilerin çoğu gelinin kral olduğunu sanmışlardı. Oysa o Ramses'ti. Kral naibi. 50 atlı asker tören kıtasının sonunu oluşturdu. Geçit resmi 1 saat sürmüştü. 2 saat önce Memphis'ten gelen özel haberciler, Avaris'teki tüm görevlilere ve kentin ileri gelenlerine mesaj getirmişlerdi. Başrahipten ordu komutanına, nomark yardımcısından krallık arazileri yöneticisine, garnizon komutanından il hazine sorumlusuna ve doğal olarak Avaris'te görevli tek kral ailesi üyesine Ptahmus'a, naip prensin ziyaretini bildirmişlerdi. Bütün bu insanlar şimdi alanda dev baobab ağaçlarının gölgesinde toplanmışlardı ve Memphis Sarayı'nın protokol şefinin hazırladığı yerleşim planı yine aynı sarayın bir görevlisi tarafından titizlikle uygulanmıştı. Naip prensi karşılamakla yükümlü olan en ön sıradaki baş rahip, nomark yardımcısı, Ptahmos'un o güne kadar hiç rastlamadığı bir adam ki Avaris nomu baş yargıcı olduğunu öğrenecekti, krallık belgeleri idaresi yardımcısı ve garnizon komutanıydı. Öfkeli bir hayal kırıklığı içindeki vaiz rahip Şüenşi, ikinci sırada Ptahmos'un arkasındaydı. Geçit resminin askerleri meydanda sıkı bir disiplin içinde yerlerini alırlarken, karşılama komitesindekiler kral naibinin beklenmedik gelişi hakkında ihtiyatlı fikirler ileri sürüyorlardı. Başrahip Ptahmos'u görebilmek için hafifçe öne eğildi ve ona donuk bir gülümsemeyle baktı. Çok şey demek isteyen bir ifadeyle, ''İşte büyük gün geldi.'' dedi. ''Evet, uğurlu bir gün gerçekten.'' dedi Ptahmos. ''Bekleyip görelim.'' diye karşılık verdi başrahip. İşaretler başka şeyler söyledi. Ptahmos soğukkanlılıkla, ''Ben hiçbir şey duymadım.'' dedi kısaca. Nomark yardımcısı yüzünde bir küçümseme ifadesiyle dinliyordu. Garnizon komutanı, ''Her şey meydanda.'' diye söze karıştı. ''Prensin üstün zekası ve yeteneği sayesinde garnizonumuz tamamlandı ki biz bunu hayal bile edemiyorduk.'' Cepheler belli olmuştu sadece. Hapenaht, kurnaz bir dikkatle ses çıkarmadan dinliyordu. Daha zarlar atılmamış, oyun bitmemişti ve ileride onu etkileyebilecek sözlerden kaçınmak gerekiyordu. Ramses sonunda geldi. İki subay atları durdurdu. Başka iki subay arabadan inmesine yardım etti. Sonra arabayı biraz öteye götürdüler. 10 askerden oluşan özel muhafızları sıraya girdiler ve Naip Prens'e karşılama komitesine kadar refakat ettiler. Ramses bir an durarak karşılayıcılara baktı. Sonra bir hoş geldin cümlesiyle eğilen baş rahibe doğru yürüdü. Nomark yardımcısı, şefinin hazin kaybı konusunda uzun bir nutuk söyledikten sonra Naip Prens'i ağırlamaktan büyük onur duyduklarını ilave etti. Ramses başını sallayarak teşekkür ediyordu. Başyargıç, örf gereği Naip Prens'in şahsında kralın ilahi adaletini selamladığını söylüyordu. Ve Hapenat, Ptahmos'u şaşırtacak kadar saygılı ve suskundu. Ptahmos'un söyleyeceği hiçbir şey yoktu. Sadece baktı. Ramses ona sarıldı ve göğsüne bastırarak kucakladı. Garnizon komutanı kısa konuştu. Efendimiz, sayın komutanım, mutluluğum sonsuzdur. Bize onur veren gelişin garnizonumuzun tamamlandığı güne rastladı. Ptahmos'tan yana döndü, konuşmaya devam etmeye hazırlanıyordu ki bir el onu durdurdu. Biliyorum, dedi Ramses kısaca. Sonra Nomark yardımcısından öbür karşılayıcıları kendisine tanıtmasını istedi. Ptahmos başını çevirip baktı, baş rahip ve Nomark yardımcısı tedirgin görünüyordu. Sonra Ramses'in kısacık, biliyorum sözünü düşündü. Demek olanlardan haberi vardı. Casusları vardı demek. Birden bir refleksle Hapenaht'a döndü. Adam havaya bakıyordu. Nasıl adamlardı bunlar? Ve gülmemek için kendini zorladı. Hafifçe gırtlaktan gelen gür sesiyle Ramses, gelişinin kutsal hükümdarın aşağı Mısır'la ilgili hayırlı düşüncelerinin ürünü olduğunu söyledi. Kutsal hükümdar oğlu ve krallığın naibinin Avaris'teki Osiris tapınağındaki şölene başkanlık etmesini istemişti. Bu bir başlangıçtı. Çünkü kral sonsuz bilgeliğiyle bu ülkeye şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla olanak tanımaya karar vermişti. Kendisi krallığın naibi olarak krallık hükümetinin bu konuyla ilgili projelerini önemli noktalardaki yöneticilere açıklamak için burada Avaris'te bulunuyordu. Protokol görevlisi öğleden sonraki 7. saatte bir ziyafet verileceğini bildirerek davetli olanların adlarını sıraladı. Naip Prens yarın Osiris kutlamalarından sonra yöneticilerle görüşecekti. O saate kadar Naip Prens emrine tahsis edilen konuk evinde dinlenecekti. ''Hangi ev efendimiz?'' diye telaşla sordu Ptahmos. ''Senin evin Ptahmos?'' diye gülümsedi Ramses. ''Senin için yapılmakta olan ev tamamlandı. Bilmiyor muydun? İzin verirsen 2 gün orada kalacağım.'' Bu dünyada bazen mutluluklar da olabiliyordu demek ki. Ya da hiç olmazsa sevinilecek şeyler. Kentin önemli kişileri dağılmaya başlamıştı. Atlarına doğru yürüyorlardı kaygılı ve keyifsiz yüzleriyle. Baş rahip, nomark yardımcısı ve vaiz rahip. Atına bindiği sırada hiç sebepsiz Rumi'nin cümlesi aklına geldi Ptahmos'un. Tanrı'nın gözü senin üzerinde. 8. ayrım sonu, sayfa 149.